Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda peygamberlik müessesesi hakkında bilgi arz etmeye gayret edeceğiz sizlere dilimizin döndüğünce. Allah'tan aldıkları ilahi mesajları insanlara ulaştırmak üzere seçilmiş kutlu kişilerdir peygamberler. Peygamberlik, Allah ile beşer arasındaki iletişimi temin etmesi bakımından ayrıcalı ve üstün bir kurumdur. Bu özel göreve seçilenlerin yaptığı yüce yaratıcının haber verilmesi gereken emirlerini insanlığa elçilik yoluyla iletmek, insanlık alemini ilahi program dahilinde eğitmektir. Peygamberlik, Rabbimizin insanlığa sunduğu bir hediye, bedeli ölçülemeyen bir ihsandır. Her ümmete bir peygamber gönderilmiş ve her millet için mutlaka bir uyarıcı gelmiştir dünya kurulalıdan beri. Kur'an peygamberlerden bir kısmını anlatmış, bir kısmını ise anlatmamıştır. Kur'an'da geçen peygamberler bahsedilmeyenlere oranla hayli azdır. Ebu Zer el-Gıfari'nin sorduğu bir soruya cevap olarak Allah elçisi peygamberimiz 124 bin nebinin gönderildiğini bildirmiştir. Yüce Allah, gönderiliş sebepleri, görevleri ve mesajları açısından peygamberler arasında hiçbir fark gözetmediğini bildirmiş. Gönderiliş sebepleri, görevleri ve mesajlar açısından peygamberler arasında hiçbir fark gözetmediğini bildirmiş. Diğer taraftan bazı peygamberleri bazısına üstün kıldığını da ifade ederek, "Ey Muhammed, sen ulul azm peygamberlerin sabretmesi gibi sabret." Ahkaf suresi 35. ayettir. Bu ayeti kerimesinde peygamberlerden bazıları ulul azm yani yüksek azm sahibi olarak nitelendirilmiştir. İslam alimleri bu ayette geçen ulul azm peygamberlerin Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu söylemişlerdir. Değerli dinleyicilerimiz, peygamberlik insanın çalışarak elde edebileceği bir makam veya işlediği bir amele karşılık verilen bir mükafat değil, Allah'ın kulları arasından kendi seçtiklerine bir lütuf olarak tevdi ettiği şerefli bir görevdir. Yani peygamberlik Allah vergisi bir görevdir. Yeryüzünün en fazla sorumluluk isteyen işi, peygamberlik görevi için yüce yaratıcımız Allah Teala tarafından özel seçilmiş insanlar görevlendirilmişlerdir. Dolayısıyla peygamberler sıradan insanlar asla değillerdir. Onlar bedeni ve ruhi yönden üstün özelliklerle donatılmış kişilerdir. Onlar temiz karakterli, özel yeteneklere sahip, doğru yoldan asla sapmayacak bir yapıda yaratılmışlardır. Hazreti İbrahim'in kavmiyle gerçekleştirdiği ve putların hiçbir şeye yaramadığını, onlara ikrar ettirdiği diyalog, yine Hazreti Süleyman'ın ekinlerini davarın telef ettiği iki taraf hakkında verdiği mükemmel hüküm, peygamberlerin zekalarını gösteren örnekler arasında sayılabilir. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sahibi, sesin sahibi Kurra Hafız Sayın Fatih Okumuş hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Adem ve eşini yarattıktan sonra cennete yerleştiren Yüce Allah, onları düşmanlar olan şeytanın aldatmasına karşılık uyarmış, cennette diledikleri her şeyden yiyebileceklerini, fakat bir ağaca yaklaşmamalarını, o ağaca yaklaşmaları, yani o ağacın meyvesinden yemeleri halinde zalimlerden olacaklarını bildirmişti. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem ve soyunu yoldan çıkarmak için ilk adımını böylece atan şeytan hileleriyle Hazreti Adem ve eşine yaklaştı. Onlara yasaklanan ağacın aslında ebedilik ağacı olduğunu ve Allah'ın bu ağacı cennette ebedi olarak kalmamaları için yasakladığını, şayet o ağacın meyvesinden yerlerse ölümsüz olacaklarını söyleyerek onları ikna etti ve o meyveden yemelerini sağladı. Ve böylece onların cennetten kovulmalarına sebep oldu şeytan. Cennetten çıkarılan Hazreti Adem ve eşi yaptıklarına pişman oldular. Ve ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen şüphesiz kaybedenlerden olacağız diyerek af dilediler Allah Teala'dan. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen şüphesiz kaybedenlerden olacağız dediler. Onların tevbelerini kabul eden Rabbimiz Allah Teala yeryüzüne inmelerini emretti. İşte Ademoğlunun imtihan dünyası denilen yeni hayatının başlangıcıydı bu olay. Hazreti Adem ilk insan hem de ilk peygamberdi. Yüce yaratıcımız olan Allah ruhlar aleminde insanoğluna ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbiküm diye sorduğunda onlar bela, evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Yüce Allah kıyamet günü bundan habersizdik dememeleri için böyle bir söz almıştı tüm insanlardan ruhlar aleminde. Allah Teala bu sözü ve sorumluluklarını hatırlatmak ve vaat ettiği hidayetini ulaştırmak için insanlara peygamberler göndermiş ve bizlere de bu elçilere uymamızı emretmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, peygamberler insanları Allah'a ibadet etmeye, ona karşı gelmekten sakınmaya ve kendilerine tabi olmaya çağırmışlardır. Ancak bu davet ve tebliğ görevi sanıldığından çok daha meşakkatlidir. Her ne kadar kendilerine insanlara inananlar eksik olmamışlarsa da insanların çoğu peygamberlerin davetini kabul etmemiş. Dolayısıyla peygamberlerin hayatı o toplumların ileri gelenleriyle mücadele içinde geçmiştir. Çünkü davet edilenler genellikle bu davete duyarsız kalmışlardır. Örneğin Nuh Aleyhisselam ayeti kerimede detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi Nuh suresi 2 ila 9. ayet-i kerimelerde Allah'ın davetini kendi toplumuna gece gündüz anlatmış. Bazen haykırarak, bazen insanlarla şahıs şahıs yani birebir konuşarak, bazen gizli gizli buluşarak sürekli tebliğde bulunmuştu onlara. Ancak onun bunca çabasına karşılık onlar parmaklarını adeta tıkamışlardı kulaklarına. Kibirlenip ayak diremişlerdi inanmamak için. Peygamberlerin hepsi toplumlarına kendilerinin Allah'a teslim olmuş Müslümanlar olduklarını ifade etmişlerdir. Hazreti Nuh bunu söylemiş. Hazreti İbrahim ve Yakup Aleyhisselam bunu haykırmış. Yusuf Aleyhisselam bu gerçeği beyan etmiş. Hazreti İsa ile havarileri de aynı hakikati dillendirmişlerdir. İşte bu süreçte nebilerin iki temel görevi, inananları ebedi cennetle müjdelemek, karşı gelenleri ise ilahi ceza ile uyarmaktı. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin şahsında bu konuda kendi durumunu çok çarpıcı bir temsil ile şöyle ifade etmektedir. Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin misali bir kavme gelip ben bir uyarıcıyım. Düşman ordusunu gözlerimle gördüm. Derhal kaçın, kaçın diye diyen kimsenin misaline benzer diyor. Kendisini bu şekilde tarif ediyor Peygamber Efendimiz. O toplumdan bir kısmı bu uyarıya itaat ediyor ve geceleyin hani düşman gelecek ya sessizce kaçıp kurtuluyor. Ama bir kısmı onu yalanlıyor ve sabahleyin gelen ordu tarafından helak ediliyor. İşte bana itaat edip getirdiğime uyan kimsenin durumu ile bana isyan edip getirdiğim hakkı yalanlayanın durumu buna benzer buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. İnsanları Allah'ın dinine davet eden peygamberlerin bütün çabaları onları dünyada huzura, cehennem ateşinden korumaya yönelik. Dünyada huzura çağırıyor peygamberler ve ahiret için de cehennem ateşinden korunmaya çağırıyorlar. Bu durumu Peygamber Efendimiz kendi ümmetiyle ilgili şöyle bir benzetmeyle ifade ediyor. Benim ve sizin durumunuz yaktığı ateşe böcekler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah elçilerini bir şekilde doğru yoldan uzaklaşan kavimleri Allah'ın yoluna davet etmek üzerine göndermiştir. Örneğin Hazreti Nuh'un kavmi içlerinden bazı salih kimseler vefat ettikleri zaman iyi insanlar vefat ettikleri zaman şeytanın onlar için putlar dikmeleri yönündeki vesvesesine uymuşlar. Ve onlar için putlar dikmişler ve putlara ölen kişilerin isimlerini vermişlerdi. Bu insanlar aslında önceleri bunlara ibadet etmiyorlardı. Ancak bu putları dikenler öldükten sonra arkalarından gelen nesiller bunlara tapınmaya başlamışlardı. İşte Hazreti Nuh böyle bir kavmi yeniden tevhide davet etmek ve kendilerine azap gelmeden önce uyarıp düştükleri bu yanlıştan kurtulmak üzere göndermişti. İnsanlar kendi diktikleri putlara tapıyorlardı. Kur'an'da Nuh kavminden sonra anılan Ad kavmi de aynı yanlışa düşmüş. Nuh kavminden sonra gelen kavim Ad kavmi, onlar da aynı yanlışa düşmüş ve Allah'a şirk koşmuşlardı. Hazreti Hud, Ad kavmine gönderilen Hazreti Hud onlara peygamber olarak gönderildi. Atalarının izinden giden ve Allah'a şirk koşmakta ısrar eden Semud kavmine ise uyarıcı olan Hazreti Salih gönderilmişti. Hazreti Şuayb ise ölçü ve tartıda adaletsizliğin yaygınlaştığı Medyen halkını tevhide ve ölçü ve tartıda haksızlık yapmamaya, her işlerinde adaletle davranmaya davet eden bir mesajla gönderilmişti. Ancak çok değerli dinleyicilerimiz, söz konusu kavimler peygamberlerin çağrılarına kulak vermemişler ve Allah'ın helakine maruz kalmışlardı maalesef. Bütün peygamberler aynı ya da benzer tepkilerle karşılaşmışlardır kavimlerinden. Evet, bütün peygamberler aynı ya da benzer tepkilerle karşılaşmışlar. Nasıl bir tepki hocam bu aynı ya da benzer dediğimiz tepki, nasıl bir tepkidir? Peygamberlerin karşılaştığı bu tepki nasıldır hocam derseniz, derim ki size neredeyse bütün peygamberler kavimleri ve ümmetleri tarafından, yani kendi milleti, kendi hemşehrileri tarafından büyücülükle yahut deli olmakla suçlanmış. Onlarla alay edilmiştir. Ümmetleri peygamberlerden çeşitli mucizeler göstermesini istemişler. Ancak gözleriyle şahit oldukları bu mucizeleri de yine inkar etmişlerdir. Özellikle İsrailoğullarının peygamberlerine yaptıkları eziyetler ve Hazreti Musa'nın onlarla mücadelesi Kur'an'da tekrar tekrar anlatılır. Ancak inkarcıların bu tavırları elbette karşılıksız kalmamış, Yüce Allah o inkarcılara belli bir mühlet vermiş, uyarılara kulak asmayan, nasihatleri dinlemeyen kavimleri kendilerine evet Allah tarafından adeta altın fırsat olarak verilen bu mühleti de kendi lehlerine değerlendirmemişler. İsyana, zulme, hayasızlığa, ahlaksızlığa devam etmiş ve sonunda da Allah tarafından cezalandırılmışlardır. Değerli dinleyicilerimiz, bütün peygamberler için peygamber olmalarının bir gereği olan ortak özellikler vardır. Nedir peygamberlerin özellikleri? Peygamberlerin sıdk, doğruluk, emanet, güvenilirlik, fetanet, akıllılık, ismet, günah işlememek ve tebliğ, Allah'tan aldıkları emirleri bildirmek olmak üzere 5 özel sıfatları vardır. Tekrar etmemiz gerekirse sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ. Doğrudur bütün peygamberler, güvenilirdir bütün peygamberler, bütün peygamberler çok akıllı ve zekidir ve peygamberler asla günah işlemezler ve aldıkları emirleri Allah Teala'dan ümmetlerine aynı şekilde asla değiştirmeksizin tebliğ ederler. Kur'an-ı Kerim'in peygamberler için saydığı pek çok olumlu nitelenmeler arasında en dikkat çekenlerden iki tanesi onların doğru ve güvenilir kişiler olmalarıdır. Nitekim Kur'an Hazreti İsmail'in her zaman sözünde duran biri. Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb ve diğer peygamberler her zaman kendilerinin güvenilir ve samimi olduklarını ifade etmişlerdir. İşte peygamberlerde görülen özellikler güvenilirlik ve samimiyet. Doğruluk peygamberlerin düşüncelerinde, sözlerinde ve davranışlarında vazgeçilmez bir unsurdur. Örnek almak isteyenler için ne güzel örnek. Hazreti Peygamber'e en büyük düşmanlıkları reva gören Ebu Cehil bile Allah Resulü'nün doğru ve güvenilir bir kişi olduğunu kabul ediyor. Fakat onun getirdiği dine karşı çıkıyordu. Bunların yanı sıra peygamberler fetanet, biraz önce arz ettiğim gibi akıllılık özelliklerinden dolayı güçlü bir hafıza, sağlam bir muhakeme ve ikna kabiliyeti, etraftaki hadiseleri kavrama ve onlara nüfuz edebilme becerisine sahiptiler. Onlar sıradan insanların zaman ve emek harcayarak daha sonra bile hala göremedikleri gerçekleri en kısa zamanda görebilirler. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı hemen anlayabilir, hemen teşhis edebilirlerdi. Onlar ilahi kelamı, tebliğ görevini yerine getirirken buna mani olabilecek herhangi bir engellemeden, dini tebliği ve beyanı konusunda hataya düşmekten ve büyük günah işlemekten Allah tarafından korunmuşlardı. Peygamberler, peygamberlikten önceki hayatlarında da toplumun hoş karşılamadığı tavırlar sergilemekten kaçınmış, asla günah işlememişlerdir. Aksi takdirde haşa ahlakı bozuk, davranışları tutarsız kişilerin pek çok kötülüğü işledikten sonra insanları iyiye ve doğruya çağırması inandırıcı elbette olamazdı. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajı insanlara aynen tebliğ etmekle yükümlü oldukları için hiçbir şeyi gizlemezler, gizleyemezler. Allah'ın emirlerini tebliğde hiçbir engelleme peygamberleri yıldırmamış ve onları elçilik görevlerini hakkıyla yerine getirmekten alıkoyamamıştır. Her bir peygamber üstlendiği görevi ve yüklendiği sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiş, aldığı kutsal emanete katiyen ihanet etmemiştir. Kur'an'da peygamberlerin insanların kendi cinslerinden birer beşer olduklarına özellikle vurgu yapılmıştır. Çünkü insan olduklarına vurgu yapılmış Kur'an'da peygamberlerin. Çünkü peygamberlere itiraz eden inkarcılar çoğu defa inanmama gerekçesi olarak, onların peygamberliklerini kabul etmeme gerekçesi olarak onların insan olmalarını ileri sürmüşler ve peygamber gönderilecekse bunun melek olacağını iddia etmişlerdir. Bu iddialara Kur'an'ın cevabı de ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. İsra suresi 95. ayet-i kerimedir bu. Peygamberlerin, değerli dinleyicilerimiz, beşer olmalarının neticesi onların da diğer insanlar gibi yemek yemeleri, çarşılarda dolaşmaları, aile hayatı kurup çoluk çocuğa karışmaları, hastalanmaları ve ölümlü varlıklar olmalarıdır. Ayrıca onlar da kendilerine gönderildikleri kişiler gibi hesaba çekilecek olan sorumlu kullardır. Aynı zamanda peygamber olmalarıyla birlikte. Yüce Rabbimiz yeryüzünde mutlak adaleti gerçekleştirecek elçileri kullarına sahici birer model olarak sunmuştur. Melek olsaydı onlar sahici model olabilirler miydi? Çünkü peygamberler sadece dini tebliğle sorumlu değildir. Aynı zamanda onlar dinin uygulayıcısıdırlar. Allah'tan getirdikleri emirleri bizzat hayatlarında yaşamakla sorumludurlar. Bu sebeple onlar özellikle örnek gösterilen, peşinden gidilebilir, takip edilebilir olmalıdırlar. İnsan kendi cinsi dışındaki bir varlığı hangi yönüyle örnek alabilir ve nasıl takip edebilir ki? Bu açıdan peygamberlerin insan olması sonsuz merhamet sahibi Allah Teala'nın kullarına büyük bir İkramıdır, lütfudur. Peygamberler insan olmalarının bir gereği olarak çeşitli dünyevi mesleklerle de meşgul olmuşlardır. Söz gelimi İdris aleyhisselam terziliğiyle, Nuh aleyhisselam marangozluğu ve gemi yapımcılığıyla, Davut aleyhisselam zırh yapımcılığıyla, zanaatin, Lokman aleyhisselam tabipliğin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dürüst bir ticaretin ki bir insan için en hassas noktalardan birisi para konusu. O bu konudaki dürüstlüğüyle en güzel örnek olmuştur bizlere her konuda olduğu gibi. Bu açıdan peygamberler Allah'ın birliği ve ahiret inancına dayanan hakikat medeniyetinin kurucuları oldukları gibi maddi açıdan da kültür ve medeniyetin temellerini atan, insanlığa bu anlamda da ciddi katkılar sunan seçilmiş kimseler olmuşlardır. Onlar görünür alemde insanın yozlaşmasına, toplumun çözülmesine ve çökmesine karşı mükemmel bir sosyal düzen oluşturan şerefli medeniyet kurucuları, görünmeyen alem olan ebedi ahiret yurdunun gerekli sırlarını İnsanlığa verip onları kurtuluşa ulaştıran büyük rehberlerdir. Kur'an-ı Kerim bu kutlu elçilerden bir kısmının kıssalarını, mücadelelerini anlatmıştır. İnsanoğlunun karşılaşacağı önemli problemlere çözüm reçeteleri sunan ve her biri birer ibret vesikası olan peygamber kıssaları birer masal değil. Evet, onlar masal değil. Hayatın ta kendisidir. Hatasında ısrar ederek ilahi rahmetten kovulan iblise karşılık yaptığı yanlışı kabul ve itiraf eden Hazreti Adem. Denize uzak bir mekanda gemi inşa ettiği için karşılaştığı her türlü alayı ve istihzayı göğüsleyerek başkalarının değil kendi işine bakmanın, kınayanın kınamasına aldırış etmemenin timsali Hazreti Nuh. Nemrut tarafından dağ gibi ateşe atıldığında Allah'ın ateşi tesirsiz hale getirdiği Allah'ın dostu Halilullah, Allah'ın dostu İbrahim'in kıssası. İşte bunlar Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kıssalarını, mücadelelerini anlattığı peygamberlerden sadece birkaçı. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz Allah Teala'nın bize İbret olarak sunduğu bu kıssalardan birisini bu programımız içerisinde kıssadan hissemizle dinleyelim. Kıssadan hissemizden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Bir zamanlar Mısır'ı yöneten zalim bir kral vardı. Adı Firavun olan bu krala kahinler çok yakın bir zamanda doğacak olan bir erkek çocuğun onun tahtını ele geçireceğini söylediler. Bunun üzerine Firavun o yıl doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Çocuğunun öldürülmesinden endişe eden Hazreti Musa'nın annesi onu tekneye benzer küçük bir kabın içerisine koyarak Nil Nehri'ne bıraktı. Irmakta salına salına giden Musa'nın içerisinde bulunduğu tekne, Firavun'un sarayına yakın bir yerde karaya vurdu. Irmak kenarında bulunan teknede bir çocuk gören Firavun'un adamları onu alıp saraya götürdüler. Firavun'un eşi Asiye bu çocuğu çok sevdi ve bizim için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin, belki onu evlat ediniriz diyerek onun öldürülmemesi konusunda kocasını ikna etti. İşte böylece Allah ileride en büyük rakibi, hatta düşman edineceği kimseyi kendi sarayında büyütmüştü Firavun'a. Asiye Musa için bir süt annesi aramaya koyuldu. Ancak Musa hiçbir süt anneyi kabul etmiyordu. Olup biteni takip eden Musa'nın ablası, size onun bakımını üstlenecek, ona çok iyi davranacak bir aile göstereyim diyerek onları Hazreti Musa'nın annesine yönlendirmiş, böylelikle Allahü Teala Hazreti Musa ile annesini Firavun'un sarayında tekrar buluşturmuştu. Hazreti Musa peygamber olarak görevlendirildikten bir süre sonra kardeşi Hazreti Harun'la birlikte Firavun'a giderek onu tevhid dinine davet etti. Firavun ise ona, "Sen bir sihirbazsın. Yaptığın büyüyle benim saltanatımı yıkmak istiyorsun. Yaptığının mucize olduğunu iddia ediyorsan sihirbazlarımızla karşılaş da gerçekler ortaya çıksın," dedi. Halkın huzurunda yapılan yarışma esnasında Hazreti Musa'nın asası, sihirbazların büyüyle yaptıkları şeyleri yutarak yok etti. Bunun bir büyü değil, gerçek bir mucize olduğunu anlayan sihirbazlar, Hazreti Musa'nın peygamberliğini kabul ettiler. Ne var ki bütün bunlar Firavun'u yola getirmek yerine onu daha da azdırmış, onu Hazreti Musa ve kavmine zulmetmeye, onlara akla hayale gelmedik baskılara yöneltmişti. Hazreti Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden kurtulmak için çölleri aşarak Kızıldeniz'e kadar gelmişlerdi. Kendilerini takip eden düşmanlarının onları yakalayacakları sırada Allahü Teala'nın asanla denize vur emriyle Hazreti Musa asasıyla denize vurunca deniz yarılmış ve içinde yollar açılmıştı. Hazreti Musa ve kavmi açılan bu yollardan yürüyerek karşıya geçtiler. Onların ardından ilerleyen Firavun ve ordusu denizin tam ortasındayken deniz eski haline gelip kapanmış, Firavun ve veziri Haman başta olmak üzere tüm ordu helak olup gitmişti. Değerli dinleyicilerimiz, anlattığımız bu kıssa, Kur'an'da bize ibret olarak sunulan onlarca kıssadan bir tanesinin sadece bir bölümüdür. Ne mutlu hisse alabilenlere.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, biraz önce ifade ettiğimiz gibi Rabbimizin bizlere ibret numunesi olarak beyan ettiği bütün kıssalar peygamberlerin peygamberlik görevlerinde karşılaştıkları zorlukları anlatmakta ve onların bu haklı mücadelelerindeki tavırlarını da insanlığa örnek olarak sunmaktadır. Hazreti İsmail kurtuluşun tam bir teslimiyette olduğunun, Hazreti Yakup kaybettiği oğul için gözlerini feda edecek kadar ağlasa da asla ümidini yitirmemenin, Hazreti Yusuf tek bir kişinin koca bir ülkeyi nasıl kurtarıp değiştirebileceğinin sembolüdür. Kıssamızda dinlediğimiz gibi büyüyünce diktatörlüğüne engel olacak diye yok etmek istediği Hazreti Musa sebebiyle doğan bütün çocukları vahşice katleden zalim ve gaddar Firavun, farkında olmadan onu kendi kucağında Allah'ın lütfuyla beslemişti. Bu Rabbimizin kendi kudretini Hazreti Musa'nın hayatı vesilesiyle beşeriyete, bütün insanlığa gösterdiği en çarpıcı misallerden biri değil de nedir? Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman servet ve güç ve iktidarı elinde bulundurup bunların esiri olmadan hükümdar olmanın mümkün olduğunu göstermişlerdir. Dillere destan ve deyimlere konu olan Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı ve özellikle fakir zengin, yetim öksüz, gençli yaş, idareci aile reisi her konumdaki ve kademedeki insanın hayatından mutlaka bir örnek bulduğu alemlerin efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlik mücadelesi ve örnekliği de gün gibi aşikardır. Değerli dinleyicilerimiz, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le başlayan ve Nebiler silsilesi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa ile nihayete ermiştir. Bu hususu iki cihan peygamberi bir hadislerinde çok güzel bir benzetmeyle anlatmışlardır. Benimle benden önceki peygamberlerin misali şu kişinin durumu gibidir. O kişi güzel ve mükemmel bir ev yapmış, yalnız köşelerinden birinde bir tuğla yeri boş kalmış. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve o eksiği görünce şu tuğlada konulsaydı ya derler. İşte o tuğla benim. Peygamberlerin sonuncusu da benim buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine Peygamberimiz benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen şeyler bana verilmiştir. Yeryüzü bana mescit kılındı ve tertemiz kılındı. Onun için ümmetinden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu yerde mekanda namazını kılıversin. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme yetkisi verildi. Ve ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ve ene hatemun nebiyyin. Ve ben peygamberlerin sonuncusuyum buyurmaktadır Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mutlu bize ki biz de ona ümmet ol, bize de ona ümmet olmayı nasip etmiştir Allah Teala. İşte bu bize bahşedilen en büyük lütuftur. Bunu da asla unutmayınız. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü kıyamet günü insanlar için ilk şefaat isteyen, ilk şefaat edecek olan ve diğer peygamberlere göre kendisine en çok inananı bulunan peygamber olacaktır. Peygamberimize bahşedilen bu şerefli konum makamı mahmuddur. Bu makam peygamberimizin ümmeti için şefaat dilediği makamdır. Makamı mahmud. Alemlere rahmet olarak ve bütün insanları ve cinleri müjdelemek ve uyarmak üzere gönderilen bir peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliklerin son halkasını teşkil etmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz kendisine verilen Kur'an mucizesinin niteliğiyle de diğer peygamberlerden ayrılmaktadır. Aslında her peygambere mucizeler verilmiş, onların vefatlarıyla birlikte bu mucizeler de tabi olarak son bulmuştur. Ancak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilen Kur'an mucizesi onun vefatıyla birlikte yok olmamıştır. Bilakis bugün olduğu gibi kıyamete kadar etkisini hep sürdürecektir. İşte bu yüzdendir ki Resulullah Kur'an sayesinde kıyamet gününde en çok ümmeti bağlısı bulunan peygamber olacağını ümit etmiştir. Rabbimiz lütfetmiş ve bizi de Efendimiz'e ümmet eylemiş. Ne mutlu bize Rabbim, bu imanımız ve ikrarımızla yaşamayı ve Müslümanlar olarak bu dünyadan ayrılmayı nasip etsin bizlere inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası ile soluklanalım. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruları cevaplarıyla devam edeceğiz. Göster cevabın şerbini Allah Allah Allah'ın göster.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, hayır ve şer Allah'tandır ne demektir diye soruyor. Hayır ve şer Allah'tandır ne demek? Hayır ve şer Allah'tandır demek, bunları yaratan Allah'tır demektir. Çünkü yaratıcı O'dur ve ondan başka yaratıcı yoktur. Kula bakan yönüyle ise hayır ve şerri irade eden, tercih eden kuldur. Konunun kulu ilgilendiren, konunun insanları ilgilendiren tarafı budur. hayır ve şerri irade eden, tercih eden bizleriz. Bundan dolayı insanlar hayır ve şer, iyi ve kötü bütün davranışlarından Allah karşısında sorumludurlar. Başka bir ifadeyle amentü'de ifade edildiği üzere her Müslüman kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala hayrı da şerri de ifade, irade eder ve yaratır. Çünkü alemde her şey onun irade, takdir ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi, tasarruf yetkisi olan bir başka varlık yoktur. İnsan hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır. Allah'ın hayra rızası vardır, şerre ise rızası yoktur. Hayrı seçen mükafat, şerri seçen ceza görecektir. Şerrin Allah'tan olması, kulun fiilinin meydana gelmesi için Allah'ın tekvini iradesinin ve yaratmasının devreye girmesi demektir. Yoksa Allah kullarını kötü fiiller yapmalarından hoşnut olmaz, şerri emretmez, şerre asla rızası da yoktur Allah Teala'nın. Yüce Allah mutlak anlamda hikmeti ve düzenli iş yapan yegane varlıktır. Onun şerri yaratmasında bir takım gizli ve açık hikmetler vardır. Canlı ölüden, iyi kötüden, hayır şerden ayırt edilebilsin diye Allah eşyayı zıtlarla birlikte yaratmıştır. Ayrıca insana şer ve kötü şeylerden korunma yollarını da göstermiş, şerden sakınma güç ve kudretini de vermiştir Allah Teala. Dünyada şer olmasa hayrın manası anlaşılmaz. Bu dünyanın bir imtihan dünyası olmasındaki hikmet gerçekleşemez. Şer Allah'ın adalet ve hikmeti gereği veya kendisinden sonra gelecek bir hayra vasıta ve aracı olmak ya da daha kötü ve zor bir şerri def etmek için yaratılmıştır şeklinde cevaplayabiliriz dinleyicimizin bu sorusunu. Bir başka dinleyicimiz, çocuğu dünyaya gelen bir kimse ne yapmalı ve nasıl dua etmeli? Çocuğu olan kimse nasıl dua etmeli? Neler yapmalıdır diye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunmasını, sol kulağına da kamet getirilmesini tavsiye etmiş. Ve bizzat kendisi torunu Hasan'ın sağ kulağına ezan okumuş, sol kulağına da kamet getirmiştir. Dolayısıyla çocuk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak isminin verilmesi Peygamber Efendimizin sünnetidir. Bunu babası veya aile büyüklerinden başka birisi veya aile dışından bir başkası yapabilir. Ama bunun yapılması Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesidir. Anne babanın yükümlülüklerinden biri de çocuğa güzel bir isim koymaktır. Ne yapmalı diyoruz ya, çocuğa güzel bir isim koymaktır. Çocuğa isim koyarken yapılması gereken dini bir merasim yoktur. Çocuk dünyaya gelince ilk yapılan muamelelerden, işlemlerden bir diğeri onun için elbette dua etmektir. Hazreti Peygamber kendisine getirilen çocuklar için dua etmiş, onlar için hayırlı ve bereketli bir ömür dilemiştir. Biz de dinleyicilerimizin çocukları için hayırlı ve bereketli bir ömür geçirmelerini bütün gönlümüzle dileriz, niyaz ederiz, Rabbimize dua ederiz. Şunu da ilave edelim. Çocuk için sadece doğumunun ilk gününde dua etmekle yetinmemeli. Hazreti Peygamber yetişkin çocuklar için de dua etmiştir. Yetişkin çocuklarınız için de dua ediniz. Kendiniz için de dua ediniz. Rabbim bizi duasız bırakmasın inşallah. Bir başka sorumuz, tevbede hangi dualar okunmalı hocam diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, tevbe edecek kimsenin iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam getirdikten sonra iki rekat namaz kılıyoruz. Salatü selam getiriyoruz Efendimiz'e ve sonra tevbe ve istiğfar etmesi. Sonra da salavat ve hamd ile tevbeyi bitirmek adaptandır. Bu bağlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bağışlanması için yaptığı pek çok duadan iki tanesi şunlardır. Allah'ım, ben kendime zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnızca sensin. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla bilerek işlediğim günahları affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Son bir soruyla bitiriyorum bugünkü programımızı. Kelimeyi, 70 bin kelimeyi tevhid okumanın dini bir dayanağı var mıdır diyor dinleyicimiz. 70 bin kelimeyi tevhid okumanın dini bir dayanağı var mı? Kelime-i tevhid sözlük anlamıyla Allah'ın birleme cümlesi demek. La ilahe illallah sözünden ibaret ve Allah'tan başka ilah yok demektir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam'ın temel ilkesidir. Peygamber Efendimiz kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan kalbinde içtenlikle la ilahe illallah diyendir buyurmuştur. Zikir hatırlamak, hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana, dinleyene Allah'ın hatırlatacağı için, Allah'ı hatırlatacağı için çok büyük sevap kazandıran bir ameldir. Zikirlerin en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimizin en faziletli zikir la ilahe illallah. En faziletli dua elhamdülillah demektir buyurmuştur. Bunun yanında günde 100 defa la ilahe illallah diyenin çeşitli şekillerde mükafatlandıracağı yönünde hadislerde bulunmaktadır. Sahih hadislerde belirtilenler dışında dua veya zikirlerin belli sayılarda yapılması gerektiğine inanıp bunu iddia etmek doğru değildir değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Baykal Alavant ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.